Şarihlerden bazıları bu hükmü yorumlarlarken cariyelerden doğan çocukların mülk sahibi olup kendi babaları yerine kaim olacaklarını ve çoğalacaklarını, böylece büyük bir felaket şeklinde kıyamet gününü yaratacaklarını söylerler. Bazıları da bir gün gelip anaların satılacaklarını, elden ele para gibi dolaştırılacaklarını ve kendi çocuklarının odalıkları durumuna sokulacaklarını belirtirler. Şeriat sistemi köleleri haysiyet duygusu bakımından aşağı kertede bir yaratık olarak görür. Şeriatçılar Muhammed'in kölelere insancıl gözle baktığını, onlara birer insan olarak değer verdiğini söylerlerse de doğru değildir. Çünkü Muhammed'in kölelere layık gördüğü mevki, mecnun yani cin tutmuş, deli, çıldırmış vesaire gibi kimselere denk bir kertedir. Nitekim her Müslüman kişiye yılda en azından bir kez hac etmeyi Müslümanlığın zorunlu şartı olarak kabul ettirirken, mecnunları ve köleleri bu zorunluluktan muaf tutmuştur. Yine bunun gibi Müslüman erkeğine eğer adalet davranamayacak ise birden fazla kadınla evlenmeyi yasaklarken dilediği sayıda cariye edinmeyi olağan saymıştır. Bu konuda Kur'an'a koyduğu ayet şöyle: beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Yahut da sahip olduğunuz cariyeler ile yetinin. Bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. K4 Nisa 3. Görülüyor ki Müslüman erkek eğer birden fazla kadın aldığı zaman onların arasında adalet eşitlik gözetemeyeceğini düşünürse bir tek kadınla ve cariyeleriyle yetinmelidir. Cariyeler arasında adalet eşitlik gözetmek diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü onlar insandan sayılmamışlardır. Öte yandan Muhammed her Müslüman kişi bakımından nesep ve soy sorununa önem verirken ve özellikle Arapların dolayısıyla kendisinin nesep bakımından İbrahim'den ve oğlu İsmail'den indiğini söylediği kökeniyle iftihar ederken köleleri bu konuda da insandan saymamıştır. Öylesine ki köleye adeta nesebini ve soyunu inkar zorunluluğunu yüklemiş ve nesebini korumak isteyen köleye Tanrı'nın lanetlerini yağdırmıştır. Daha başka bir deyimle genel olarak kişilere neseplerini ve özellikle babaları yönünden bağlı bulundukları soyu bilmeleri gerektiğini belletirken kölelerden bu hakkı esirgemiştir. Nitekim bir hadisinde şöyle der: her kim kendi babasından, soyundan başkasına ve her köle ki efendisinden başka birisine kendisini nispet ederse Allah'ın gazabına uğrasın. Öte yandan İslam şeriatına göre babası köle olmasa dahi köle kadından doğan çocuk köle sayılır ve bu usul İslam'ın hayrına olmak üzere yorumlanır. Nitekim biraz yukarıda Gazali'nin şehvet giderme uğruna köleliğin sürdürülmesiyle ilgili felsefesini özetlemiş ve çocuğun köle olması dinin mahvolmasından ehvendir şeklindeki sözlerini nakletmiştik. İslam dünyasının Hüccetül İslam diye yücelttiği Gazali'nin bu mantığını onun zihniyetindeki zavallılıkla mı yoksa insan haysiyetine karşı beslediği düşmanlıkla mı damgalamak gerektiğinin takdiri okuyucuya aittir. Şeriat sistemi köleyi insandan saymaz. Hukuk hücresi olarak dahi görmez, tıpkı hayvanları da görmediği gibi. İnsanı kulluktan yukarı bir değere layık görmeyen Muhammed, köleyi daha da aşağı kertedebilir ve onu insandan bile saymazdı. Bunun nice örneğinden biri Müslüman kişilere dörde kadar hür kadın alma hakkı tanıdığı halde sayısız cariye alma olanağını tanımış olmasıdır. Hele kızı Fatima'nın üzülmesini önlemek maksadıyla damadı Ali'ye birden fazla kadınla evlenme fırsatını vermediği halde dilediği kadar cariye alma olanağını tanımış olması daha da ilginç bir örnektir. Anımsatalım ki Muhammed çok karılı evliliğin kadın bakımından azap verici bir şey olduğunu bildiği için çok sevdiği kızı Fatıma'yı bu azaptan uzak kılmak maksadıyla damadı Ali'ye başkaca bir kadınla evlenme izni vermemiştir. Şöyle demektedir: Fatıma benim bir parçamdır. Kim ki Fatıma'ya kötülük eder, tıpkı bana kötülük etmiş gibi olur. Kim ki onu hoşnut eder, beni hoşnut etmiş olur. Ne var ki Ali'nin Fatıma'dan başka bir kadınla evlenmesini istemeyen Muhammed, onun dilediği sayıda cariye edinmesine, cariyelerle dilediği gibi cinsi münasebette bulunmasına ses çıkarmamıştır. Çıkarmak şöyle dursun, fakat bizzat kendisi Ali'ye cariyeler hediye etmiş ve onun cariye edinmesini yerenleri dahi azarlamıştır. Bu son hususla ilgili bir olay şöyle: Haccetül Veda'dan önce bir gün Muhammed damadı Ali'yi Yemen'e ganimet mallarının beşte birini almaya gönderir. Bu mallar içerisinde çok sayıda kadın ve erkek esir vardır. Ali ilk iş olarak kadın esirlerden güzelce olan birini kendisine ayırır ve geceyi onunla geçirir. Ertesi sabah guslederken, yıkanıp temizlenirken Büreyde adında bir sahabe onun cariye bir kadınla yattığını fark eder. Fena halde sinirlenerek Ali'den hoşlanmaz olur. Hoşlanmadığını da Muhammed'e açıklar fakat Muhammed Ali'den taraftır. Büreyde'ye çıkışırcasına şöyle der. Ali'ye darılma çünkü onun ganimet malının beşte birindeki hissesi aldığı cariyeden daha çoktur. Bu sözlerden anlaşılan şudur ki Muhammed köleyi mal ve eşya niteliğinde görmüş ve cariyenin şehvet giderme işinde kullanılabileceğini düşünmüştür. Ali'yi Fatıma'dan başka bir kadınla evlenmekten alıkoyarken cariye ile yatmakta serbest bırakması bundandır. Çünkü onun değer ölçülerine göre cariye mal eşya niteliğinde bir şey olup Fatıma için kıskançlık duygusu ve dolayısıyla üzüntü yaratmayacak bir yaratıktır. Öte yandan Müslüman erkeğine evli hür kadınlarla evlenme olanağını tanımadığı halde evli cariyeler edinmeyi ya da evli cariyelerle evlenmeyi caiz görmüştür. Kur'an'a koyduğu hüküm şöyle. Sahip bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. K4 Nisa 24. Yani Muhammed'in söylemesine göre Tanrı erkek kullarına evli kadınlarla evlenmeyi haram kılıyor. Fakat evli bulunan cariyeleri helal sayıyor. Öte yandan Muhammed'in getirdiği sistemde köleler hukuk sücesi sayılmazlar, hak sahibi olamazlar. Örneğin evlenmeleri efendilerinin iznine bağlıdır. Mahkemede tanık olarak dinlenemezler. Beslenmeleri, yedirilip içirilmeleri, giydirilmeleri, iaşe ve ibadetleri köle sahibinin hayvanlarından farklı değildir. Cariye efendisinden hamile kalsa ve doğursa bile efendisi hayattayken hür olamaz, ancak onun ölümünden sonra olabilir. Bütün bunlardan dolayıdır ki Kur'an'da köle sahibinin kendi kölelerini kendisiyle eşit durumda görmemesi gerektiği bildirilmiştir. Örneğin Rum suresinde şöyle yazılı. Allah size kendinizden bir misal vermektedir. Size verdiğimiz rızıklarda emrinizde bulunan kölelerinizin de eşit surette hak sahibi olmalarına razı olur. Ve birbirinizi saydığınız gibi bu ortaklarınızı da sayar mısınız ki bizzat yaptığınız işlerde bize ortak koşulmasına razı olasınız. K30 Rum 28. Yani Muhammed'in söylemesine göre Tanrı şöyle demek istiyor. Nasıl ki siz kölelerinizin kendinize eşit haklara sahip olmalarına razı olamaz iseniz ve nasıl ki birbirinizi saydığınız gibi onları da saygınlığa layık bulamaz iseniz putları da bize ortak koşmaya razı olmamalısınız. Daha başka bir deyimle kölenin köle sahibi gibi eşit haklara ve saygınlığa sahip olmasını istemeyen bizzat Tanrı'dır. Kölelerin önemli mevkilere getirilmiş olmaları insanlık haysiyetine saygı duygusundan ya da köleliği kaldırma arzusundan değil. İslam'da çeşitli dönemlerde kölelerin çok önemli mevkilere yükseltilmiş oldukları hatırlatılarak İslam dininin kölelere karşı olumlu bir tutum takındığı iddia edilir. Ne var ki bu iddiaları İslam şeriatının kölelere insanlık değeri tanımayan yukarıdaki esaslarıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Bırakınız köle sınıfını fakat köle olmayanları bile kulluktan yukarı bir değere layık bulmayan Muhammed'i insan hakları şampiyonu saymak ve getirdiği dinsel düzeni köleliği yok etme amacına yönelikmiş gibi tanımlamak çok yanlış olur. İslam ülkelerinde kölelerin azatlanmış olarak önemli mevkilere geldikleri görülmemiş değildir. Daha Muhammed zamanında bazı kölelerin ordu kumandanı olarak iş gördükleri olmuştur. Ancak bu durum Muhammed'in köleliği kaldırma kararlılığından değil, fakat yetenekli gördüğü kölelerden yararlanma arzusundan doğmuştur. Çünkü Muhammed kendisine yararlı olabilecek kim varsa herkesi, velev ki köle ya da putperest olsun, en becerikli usullerle kullanmasını bilmiştir. Buna karşılık kendisi için tehlikeli ya da sakıncalı saydığı kişileri de kötülemekten, düşman bilip ihmal etmekten ya da öldürtmekten çekinmemiştir. Bu itibarla Muhammed'in sırf kendilerinden yararlanmak, hatta kurtulmak amacıyla köleleri önemli mevkilere ve örneğin ordu kumandanlıklarına getirip mükafatlandırmış olmasına şaşmamak gerekir. Örneğin siper usulüyle yani kazılmış hendeklere asker yığmak suretiyle savaş verme sistemini bir İranlı köleden öğrenmiştir. Hendek Savaşı diye bilinen savaşa bu adım verilmesi bundandır. Medine'yi Mekkelilerin saldırısına karşı ancak bu sayede savunabilmiştir. Yine aynı şekilde en iyi ok atma usullerini Habeşli kölelerden öğrenmiştir. Bu nedenle bu köleleri mükafatlandırmıştır. Buna karşılık askeri yeteneklilik bakımından fazla bir değeri olmadığı söylenen Zeyd İbni Harise'yi ki kendisine vaktiyle kölelik etmiş olan bir kimsedir, Mutiye Savaşı'nda ordu kumandanlığına getirmiş ve daha sonraki bir tarih itibariyle onun oğlu Usame İbni Zeyd'i de Rumlar üzerine yolladığı orduya kumandan tayin etmiştir. Neden dolayı bu kişileri onlardan daha yetenekli kimseler bulunmasına rağmen bu mevkilere getirmiştir diye sormak gerekirken, buna bugününe değin soran pek olmamıştır. Bu konuda İslam kaynaklarında herhangi bir açıklama da yapılmamıştır. Oysa ki olayların incelenmesi bazı hususların aydınlanmasına muhtemelen yardımcı olabilecektir. Gerçekten de Zeyd İbni Harise bilindiği gibi 1. Mekke döneminde Hatice'nin satın aldığı kölelerden biridir. Hatice onu daha sonra Muhammed'e hediye etmiştir. Söylendiğine göre Zeyd, Hatice, Ali ve Ebu Bekir'den sonra Müslümanlığı ilk kabul edenlerdendir. Bundan dolayıdır ki Muhammed onu azatlamış, hatta oğulluk edinmiş ve adını Zeyd İbni Muhammed, ki Muhammed'in oğlu Zeyd demektir, olarak değiştirmiş. Sonra da Zeyhep ile evlendirmiştir. Ne var ki kendi söylemesine ve Kur'an'a koyduğu ayetlere göre Tanrı'nın emriyle hicretin 5. yılında Zeynep'e aşık olmuş ve Zeyd'in Zeynep'i boşaması üzerine Zeynep'le evlenmiş ve bunun sonucu olarak Zeyd'i oğulluktan çıkarmıştır. Çıkarırken de adını onun öz babasına nispetle Zeyd İbni Harise olarak değiştirmiştir. Böylece yıllar boyu Zeyd İbni Muhammed olarak çağrılan Zeyd, o andan itibaren Zeyd İbni Harise diye çağrılmaya başlanmıştır. Söylemeye gerek yoktur ki yıllar boyu kendisine oğulluk eden bir kimsenin karısıyla evlendikten sonra artık onun yüzüne bakmak ve onunla aynı yerde yaşamak kolay bir şey değildi. Bu itibarla onu uzaklaştırmak gerekirdi. Muhtemelen bundan dolayıdır ki hicretin 8. yılında Bizans'a karşı gönderdiği 3000 kişilik bir orduya Zeyd'i kumandan tayin etmiştir. Hemen ekleyelim ki Zeyd'in ordu kumandanlığı yapabilecek yeterlikte olduğu hususunda şüpheler vardır. Ve gerçek şudur ki bu işi Zeyd'den çok daha iyi bir şekilde görebilecek pek çok kişi bulunduğu halde Muhammed bilhassa Zeyd'i seçmiştir. Arap kaynakların bildirmesine göre Muhammed Bizans imparatoruna karşı girişilen bu seferin çok tehlikeli olduğunu ve ilk vuruşmada kumandanın şehit düşebileceğini tahmin ettiği içindir ki bu gazve için Zeyd'den gayrı iki kumandan daha seçmiştir. Bunlardan biri Cafer ve Abi Talip, diğeri de Sahir Abd Allah ve Ravaha'dır. Önceden tasarladığı plana göre İslam ordusuna önce Zeyd kumanda edecek, onun ölümü halinde Cafer ve onun da ölümü halinde Abd Allah ve Ravaha kumandayı ele alacaklardı. Nitekim tahmin ettiği gibi savaşın daha ilk anında Zeyd ve Harise şehit düşmüş, onun yerini alan diğer iki kumandan da arka arkaya aynı akibete uğramışlardır. Bilindiği gibi bu savaş Müslümanların yenilgisiyle sona ermiştir. Ne ilginçtir ki Muhammed bu yenilginin intikamını almak üzere Rumlar üzerine göndermek maksadıyla bir fırka mücahit teçhiz etmiş ve bu fırkaya Zeyd'in oğlu Üsame İbni Zeyd'i emir ve kumandan yapmıştır. Yaparken de ona Rumlar üzerine git ve babanın intikamını al demiştir. Ne var ki Usame kumandanlık yapabilecek yeterlikte değildi. Nitekim etraftan birçok kişi Usame'nin kumandanlığına ve emaretine itiraz etmiş ve örneğin ordu içinde bunca büyükler dururken bir genç köle bunların üzerine nasıl kumandan nasip olunur şeklinde konuşmuştur. Fakat onların bu konuşmasına karşı Muhammed şöyle der: "Siz şimdi Usame'nin kumandanlığına tan ediyorsunuz, sövüyorsunuz. Size hatırlatırım ki siz bundan önce onun babasının emaretine de dil uzatmıştınız. Allah hakkı için Zeyd emarete nasıl tamamıyla layıksa ve o bana Nas'ın en sevimlilerinden biri ise, hiç şüphesiz şu Usame de babasından sonra bana Nas'ın en sevimlilerindendir. Ne var ki Usame sefere çıkmak üzere ordusunu hazırlarken Muhammed'in hastalığa yakalanması nedeniyle hareketini tehir etmiştir. Bununla beraber onun ölümünden sonra Ebu Bekir zamanında giriştiği bu aynı maksada yönelik savaş sırasında canını vermiştir. Kölelerin durumunun iyileşmesinde Muhammed'in rol oynadığı iddiaları hakkında. İslamcıların iddialarına göre Muhammed kölelerin durumunu iyileştirmiş ve örneğin Kur'an'a elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin, K4 Nisa 36 şeklinde hükümler koymuştur. Ya da güya kölelerin yemesine içmesine dikkat edilmesi gereğine değinmiş, köle kadınlara hür kadınlar için uygulanan cezaların yarısının uygulanmasını öngörmüş ve bu doğrultuda hükümler getirmiştir. Hemen belirtelim ki kölelere iyi bakmak, örneğin onların beslenmesine göz kulak olmak ya da bu doğrultudaki eylemler kölenin insanlık haysiyetine saygı beslemek anlamına gelmez. Nitekim Muhammed kölenin insanlığına saygı nedeniyle değil, fakat onu efendisine en verimli bir şekilde hizmet edebilecek zindelikte tutmak için bu hükümleri koymuştur. koyarken de köleden ziyade efendisinin çıkarlarını göz önünde tutmuştur. Çünkü sağlığı yerinde olmayan köle efendisine yararlı değil fakat zararlı olur. İyi bakımdan yoksun, örneğin zayıf ve hastalıklı bir köle efendisine yararlı değil zararlı olur. Köle sahibi olan kimse elinin altında bulundurduğu kölesine iyi bakmalı, onu iyi yedirip içirmelidir ki ondan azami şekilde yararlanabilsin. Öte yandan köle kadını yani cariyeyi hür kadına nazaran yarı ceza ile cezalandırmak, kölenin saygıya değer bir şahsiyete sahip olmasından değil, aksine onun hukuka ya da ahlaka aykırı davranışlarının hür kadınınki kadar cezalandırılmaya layık sayılmamasındandır. Bu vesileyle şunu da unutmamak gerekir ki Kur'an'da Müslüman erkeğin dörde kadar kadın alabileceği fakat bunlar arasında adalet sağlayamayacak ise bu takdirde bir tek kadın ve dilediği sayıda cariye alabileceği yazılıdır. K. Nisa 25. Daha başka bir deyimle Müslüman erkek elinde bulundurduğu cariyeleri arasında adalet sağlamakla sorumlu tutulmamıştır. Görülüyor ki cariye insanlık haysiyetinden yoksun telakki edilmiş ve efendisinin hizmet ve ihtiyacına terk edilmiştir. Tekrar edilmesi gereken gerçek şudur ki Muhammed İslam öncesi dönemin özelliği sayılan kişisel kölelik anlayışını sürdürmekten geri kalmamıştır. Bundan dolayıdır ki vaktiyle Türklerde kölelik daha iyi koşullara bağlı iken örneğin Hun devletlerinde kişisel kölelik sistemi yerine kabile köleliği söz konusu iken Hunların İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra kişisel kölelik zihniyeti yerleşmiştir. İslam dünyası hiçbir zaman köleliğe karşı gelmemiş, sesini çıkarmamıştır, dinsel nitelik taşıdığı için. Her ne kadar kölelik denen musibet yüzyıllar boyunca başka dinlerde ve ülkelerde de uygulanmış olsa da, bu başka dinlerde ve toplumlarda köleliğe karşı daima sesini yükseltenler ve direnenler olmuştur. Örneğin Buta, köleliği yeren ilk din adamı olarak karşımızdadır. Batıda köleliğe karşı ilk savaşın M.Ö. 4. yüzyılda eski Yunan ile başlar. Her ne kadar Aristo gibi büyük düşünürlerden bazıları köleliği doğal ve olağan bir kuruluş olarak görse de bu zihniyete karşı cephe alanlar çoktur. Örneğin Alci Damaski bu konuda ilk direnenlerdendir. Tarihin bu eski çağlarında insanlığa şöyle seslenirdi. Tanrı her şeyi özgür kılmıştır. Doğa hiçbir yaratığı köle yapmamıştır. Yahudilik ve Hristiyanlık köleliği yok kılmamıştır ama bu dinlerin uygulayıcıları ya da salikleri arasında köleliğe karşı savaşın verenler çok çıkmıştır. Orta çağda bile köleliği insan haysiyetine karşı suç şeklinde gören nice fikir türleri gelişmiştir. O en karanlık bilinen dönemlerde köleliği doğal bilen zihniyete karşı isyan edenler çoktur.